Almanya Dortmund'dan bir soru var. Batı ülkelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam'ı getirmesinden korkmasını ve hepsinin referanduma karşı olması nasıl değerlendiriyorsunuz? Batılı ülkelerin derdi Cumhurbaşkanı Türkiye'ye İslam'ı getirecek, o yüzden rahatsız falan değiller. Öyle bir şey söz konusu değil. Zaten Cumhurbaşkanı'nın da böyle bir iddiası yok. Birçok konuşmalarında hilafet diye bir derdinin de olmadığını, laikliği kaldırmak diye bir derdinin olmadığını, laikliğin doğru olduğunu ve İslam aleminin laikliği kabul etmekte neden zorlandığını anlayamadığını, laikliği kabul etmekte çok geç kaldıklarını, bunun hata olduğunu, laikleşmeleri gerektiğini kaç defa söylemiştir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın orada o şekilde, daha doğrusu kendisinin değil de bakanların o şekilde karşılanması, protesto ile karşılaşmaları, AKP'nin ya da Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi İslamlaştıracağından dolayı değil. Herkes çok iyi biliyor ki, hatta birkaç gün önce Ülke TV'de malum hükümetin televizyonlarından birisi, Ülke TV'de biri sunucu, biri de konuşmacı olan iki kişi konuşurlarken her ikisi de AKP ile işte Türkiye İslam gelecek falan diyorlardı, korkuyorlardı. Bakın öyle bir şey olmadı. 15 yıldır AKP tek başına iktidarda. Öyle bir şey oldu mu? Kimin neyine karıştı AKP? İçkisine mi, kumarına mı, zinasına mı? Diye böyle, hatta içki tüketiminin arttığını, birbirleriyle konuşuyorlardı. Suçların hepsinin çoğaldığını anlattılar. Bizzat kendileri de bunu itiraf ettiler. Geçen de ben hatırlarsanız 2 hafta önce miydi? Ben size Türkiye'deki suç oranlarını, içki tüketimini, intiharı, cinayeti vesaire hepsini size açıklamıştım. O istatistikleri onlar da kabul ediyorlar ve Türkiye'deki içki tüketiminin arttığını, zinanın AKP tarafından suç olmaktan çıkartıldığını bizzat AKP'nin televizyonlarının AKP'yi savunanlar anlatıyorlar. Ve bununla övünüyorlar adeta. AKP döneminde içki tüketimi daha da arttı diyor. O böyle konuşurken karşısındaki profesör de evet diyor, ben diyor geçen gün bir yerde oturuyordum, çay içiyordum diyor. Oradaki adama diyor sordum. Herhalde içki satan bir yerde oturuyor, çay içiyor demek ki. Sahibine sordum diyor, ismini de söylüyor hatta. Ona diyor sordum. Ramazan ayıymış herhalde o, ya da Ramazan ayı değilse de Ramazan'a yakın olabilir. Yani konu Ramazan'la ilgili ve soruyor, diyor ki Ramazan'da içki satışınız ne kadar azalıyor? Adam diyor ki %60 kadar azalıyor. Ama diyor daha evvel %80 azalırdı. Yıllar evvel %80-90 azalırdı, şimdi %60 azaldı da, yani Ramazan'da da içenler çoğaldı AKP döneminde. Bunu bir AKP'li anlatıyor televizyonda. Övünerek, yani övünerek derken belki övünmüyor olabilir de AKP'nin hiçbir şeye karışmadığını, hiçbir harama müdahale etmediğini, bunun delili olarak bunu anlatıyor. Dolayısıyla AKP'nin Türkiye'yi İslamlaştırma diye bir derdinin olmadığı, böyle bir şey yapmadığı da meydandadır. Onun için Avrupa'nın Türk bakanlara göstermiş olduğu bu tavır bundan kaynaklanıyor olamaz. Başkan olmasını istemiyor olabilirler. Ama sanki mesele sadece o da değil. Yani Türkiye'de siz herkese baskı yapıyorsunuz. Konferansları iptal ediyorsunuz. Biz de sizinkini iptal ediyoruz. Mesajını vermek istemiş olabilirler. Konferansları iptal edilen, en çok iptal edilen hoca olarak ben bu yapıdan yine de kınarım. Bir memleketin bakanının konferansı ya da programı neyse iptal edilemez. Bu ayıptır. Bize yapıldığı zaman biz nasıl kınıyorsak bunu yapanları, onların da kınanması gerekir. Ama bizim kınamaya hakkımız var. Ben kınayabilirim. Çünkü ben kimsenin konferansını iptal etmedim. Ama AKP'liler kınayamaz. Çünkü AKP her gün konferans iptal ediyor. Hangi yüzle Batılıların yaptığı bu yüzsüzlüğü kınıyorlar? Hangi yüzle kınıyorlar? Yapılan şey yanlış mı? Evet, yanlış. Yanlış da siz bu yanlışı her gün yapan insanlarsınız. Yarın öğlenleyin Ankara'da benim hanımımın konferansı vardı. Bugün cuma namazından yarım saat evvel haber geldi, konferans iptal. Bir sürü masraf. Hepsi iptal. Benim konferanslarım zaten biliyorsun hepsinin iptal olduğunu. Hanımımınki de iptal ediliyor. Gençlik programlarımız da iptal oluyor. Ve bu baskı yapan bazı emniyet görevlileri diyorlar ki bunu yapan hükümet değil. Kim? Devlet. Devlet kim? O zaman demek ki hükümet benim yıllardan beri söylediğim şey doğru. Hamallık yapıyor demek ki. Yol yapıyor, baraj yapıyor. Sanayiyle, tarımla uğraşıyor. Aslında önemli kararları hükümet vermiyor. Ya hükümet yapıyor diyeceksiniz ya da hükümetin bu memlekette hiçbir yaptırım gücü yok diyeceksiniz. Hükümetler Türkiye'de hamaldır diyeceksiniz. Devleti gerçek sahipleri derin güçlerdir diyeceksiniz. Halk tarafından seçilmişler değil. O zaman demek ki hükümetler sürekli darbeyle karşı karşıyadır. Sadece 12 Eylül değil, 71 muhtırası değil, 80 ihtilali değil, 97-28 Şubat'ı değil, 15 Temmuz'u değil. Demek ki aslında hükümetler sürekli olarak baskı altındadır ve aslında hükümetler hükmedememektedir. Demek ki bu iş hükümet olmakla da olmamaktadır. Böyle söylüyorlar tabii. Ne kadar doğru? Herkes kendi vicdanıyla baş başa. Yani her tarafta baskı uygulandığı açık. Nasıl hükümetin haberi yok? Kim muhalif bir ses çıkarsa susturuluyor. Bizim evet hayır diye bir derdimiz yok ama evet pankartları duruyor, hayır pankartları çıkartılıp atılıyor, sökülüyor belediyeler tarafından. Avrupa'nın tepkisi bundan da olabilir ama şundan da olabilir. On binlerce insan içeri atıldı. Bunların birçoğu suçsuz günahsız insanlar. Hani hatırlıyor musunuz? Cumhurbaşkanı diyordu ki kimse mağduriyet edebiyatı yapmasın. Mağdur yok dedi. Herkes suçlu. İçeri alınanların hepsi suçluymuş yani. Sonradan 19 bin kişiyi bıraktılar. Hani mağdur yoktu? Hani yoktu mağdur? Demek ki bunlar mağdur işte. Bakın geri bıraktınız. Bu insanların kanına girdiniz. Bu insanları rezil ettiniz. Mağdur ettiniz, aç bıraktınız, üzdünüz, ağlattınız. Sınırsız bir şekilde insan içeri aldınız. On binlerce insan hapse attınız. Güneydoğu'da terörle mücadele yapacağız dediniz. Terörle mücadele yapın da böyle mi yapılır? Tanklarla, toplarla 10 bin kişi öldü. Böyle mücadele mi olur? Masum bir sürü insan öldü. Askeri polisi de buna dahil. Sivilleri, yaşlıları, kadınları, çocukları. Buna da büyük tepki var bütün dünyada. Gerek 15 Temmuz'dan sonraki darbe bahanesiyle on binlerce insanın içeri atılması, onlarca gazetecinin hapse atılması, onlarca televizyonun kapatılması, onlarca gazetenin kapatılması, onlarca radyonun, yüzlerce radyonun susturulması, 2000 civarında vakıf derneğin kapatılması, bir sürü konferansların iptal edilmesi, herkesin göz önünde oluyor bunlar. Boş ver Avrupa'yı. Biz zaten tepkiliyiz. Avrupa tepki gösterse ne göstermese ne. Biz Avrupa tepki gösterdiği için tepki göstermiyoruz. Biz zaten baştan beri tepki gösteriyoruz. Bakın. Bu Avrupa sanki çok mu özgürlükçü diyeceksiniz. Doğrudur. Avrupa da iki yüzlü davranıyor. Avrupa işine geldiği gibi. Özgürlükçü takılan Avrupa şimdi mesela başörtüsünü Avrupa Birliği karar aldı. Bütün Avrupa Birliği devletlerinin hepsinde. Bir yerin iş yeri sahibi orada başörtülü bir bayanı çalıştırmama hakkına sahip. Eskiden böyle bir hakkı yoktu. Başörtülü olduğu için seni çalıştırmıyorum diyemiyordu. Şimdi başörtülü istemiyorum diyebilecek. Avrupa'ya bakın. Özgürlükçü Avrupa. Yani kafirden bize dost olmaz. Biz bunu biliyoruz. Biz onları kınıyoruz ama hükümetin kınama hakkı yok. Ben bunu söylüyorum. Avrupalı'nın yaptığını doğru bulmuyorum. Ama hükümet de kendi yaptığını inkar etmesin. Kimse konuşamıyor. Siz bakmayın benim konuştuğuma. Ben her şeyi göze almışım konuşuyorum. Kimseyi konuşturmuyorlar. Ve Avrupa'nın bakanlarımıza yaptığı bu saygısızlıkta şunun da payı olabilir. Tam bilmiyorum ama inceleyemedim. Duydum sadece. Türkiye'nin kendi kanunlarında bile yurt dışında seçim propagandası yapmak yokmuş. Türkiye'nin kendi kanunlarında bile. Avrupa'da da sanıyorum böyle bir kanun var. Avrupa şöyle düşünüyor olabilir. Senin ülkende olan bir referandum, sen gelip benim ülkemde, benim topraklarımda propaganda yapıyorsun. Bu nasıl iş? Böyle düşünüyor da olabilir. Ama bence bütün bunların dışında başka sebepler var. Türkiye'nin Rusya'ya yaklaşmasından rahatsız Avrupa. Bence işin arkasında daha büyük şeyler var. Referandum bile değil asıl mesele. Ondan da büyük. Yani Türkiye'nin Rusya'ya yaklaşması Avrupa'yı ve Amerika'yı kızdırmaktadır. Kızmakta haklı mıdırlar? Yani Türkiye bugüne kadar Avrupacı ve Amerikancı bir siyaset izledi. Şimdi de tamamen orayı bıraktı. Rusya yönünü döndü. Yani bir türlü ortayı bulamıyor. Sen bir devletsin. Devletlerin dostu olmaz. Menfaatleri olur. Her ikisiyle de güzel münasebetler kur. Avrupa'da sana güzel davranmak zorunda kalsın, tamamen Rusya'ya meyletmeyesin diye, Çin'e meyletmeyesin diye, Rusya ve Çin de sana güzel davranmak zorunda kalsın, tamamen Amerika ve Avrupa'ya meyletmeyesin diye. Yani iki tarafı da idare eden bir siyaset izlenemez mi? Ama bizim siyasetçilerimiz halkın karşısında siyaset yapıyor. Dış politikayı halkın karşısında konuşuyor. Muhtarlarla konuşuyorlar. Ya bu meseleler muhtarlarla konuşulmaz. Bunlar devlet başkanları, başka devletlerle ilgili siyaseti uzmanlarla birlikte oturur, sakince değerlendirir, bir siyaset belirler. Onu Dışişleri Bakanlığı uygular. Her gazeteci soru sorduğunda Cumhurbaşkanı konuşamaz. Başbakan her gazeteci bir şey dediğinde, her mitingde Avrupa'ya, Amerika'ya, Rusya'ya birine bir laf söylemesi doğru olamaz. Bu Türkiye'nin bütün, Türkiye'ye bütün ülkeler düşman eder. Konuşma esnasında ağzından bir laf çıkıverir. Bu devletler arası münasebettir bu. Oyuncak değil bu. Savaşa kadar da gider bu. Avrupa'nın şimdiki tepkisinin arkasında başka şeyler de olabilir. Yani AKP'li yetkililer Türkiye'nin kalkınmasından rahatsızlar falan diyorlar da bunlar benim, bana hiç gerçek gelmiyor. Ekonominin kötüye gittiği herkesin malumudur. Memlekette kriz olduğu bir gerçektir. Üstü kapalı bir kriz var. Dolar fırlamış, euro fırlamış. Hala Türkiye'nin büyümesinden, şundan bundan bahsediyorlar. Yani böyle göze görünen büyük yatırımlar, 3. köprü gibi, işte havaalanı gibi, İstanbul'a o büyük dev havaalanı gibi falan. Buna benzer bazı Marmaray projesi gibi bazı projeler evet yapılmıştır, bunlar önemlidir ama Avrupa'da bunların zaten alası var ki yani. Sen daha yeni yer altından gidiyorsun. Avrupa zaten 50 sene evvel gitmiş zaten yerin altından yani. Yani bunlardan dolayı Türkiye çok kalkınmış falan, çok büyümüş, çok güçlenmiş, çok tehlikeli hale gelmiş falan diye görmezler. Senin milli bütçen meydanda. Senin milli bütçen, onların milli bütçesinin çok daha azı. Fert olarak konuşalım. Çünkü 5 milyonluk devlet de var, 80 milyonluk devlet de var. Fert başına düşen milli gelir. Sen de 10 bin dolar bir takım hesaplamalarda değişiklikler yapmak suretiyle, eski hesaplama yöntemini değiştirmek suretiyle, sen bu değişiklikleri yapa yapa ancak 10 bin dolara çıkarabildin. Ne kadar gerçek o da şüpheli. Çünkü daha evvel başka bir sistemle hesaplanıyordu. Sistem değiştirdikten sonra 10 bin dolar oldu. Daha evvel 3000-4000 dolardı. Ne kadar gerçek oldu da şüpheli. Diyelim ki 10 bin dolar. Avrupa'da, Amerika'da 30 bin dolar. 40 bin dolar. Yani Türkiye'nin gücünü çok büyütecek değiller yani. Sen de bir kere sanayin yok. Daha bir taksi bile yapamıyorsun. Yani bırak nükleer teknolojiye sahip olmayı, bir taksi dahi yapamıyoruz. Yaptığımızı da oradan buradan parçalarını alarak kendimiz burada montesini yapıyoruz. Yaptık dediğimiz de bu. Yani burada bir olay örtbas etme var. Sanki Türkiye çok kalkınıyormuş da o yüzden Avrupa bunu kıskanıyormuş da o yüzden böyle yapıyormuş da bana öyle geliyor ki biz hayırcı da değiliz, evetçi de değiliz ama bana öyle geliyor ki bu evet oylarını arttırmak için kasıtlı olarak bu kriz tırmandırılıyor. Hollanda hükümeti açıkladı, gelmeyin demişti. Neden gidiyor bizim bakanımız? Sen bir devleti temsil ediyorsun. Neden gidiyorsun? Rezil ediyorsun memleketini. Bir devletin bakanının önü kesilir mi? 30 metre kala konsolosluğumuza önünü kesiyorlar. Konsolos çıkıp gelemiyor bakanı karşılamaya. Bakan oraya gidemiyor. Bu bir memlekete yapılabilir mi? Neden bunu yaptı? Yani bunu sanki AKP bilerek yapıyor, kasten yapıyor. Mahsus bakanı göndersin, bakan da böyle bir muamele yapsınlar, ondan sonra evet oyları çoğalsın. İşte bak bize zulmettiler, şöyle ettiler, böyle ettiler. Adam sana dedi, gelmeyin, gelirseniz izin vermeyeceğim dedi. Sen zorla bakan gönderiyorsun. Bakanın uçağını indirmediler. Ayıp değil mi? Yani 3 tane evet oyunu arttırmak için devleti bu kadar rezil etmeye ne hakkınız var? Bir bakanın uçağı indirilmemesi demek ne demek? Yani illa da ineceğim deseymiş mesela, belki de vuracaklardı yani savaş uçaklarıyla. Yani bu ne demek yani? Neden bu noktaya getiriyorsun? İstemiyorsa adam seni, al başına çal de gitme. Sen bir devleti temsil ediyorsun. Hayır, bunların niyeti evet oylarını çoğaltmak. Bir bakan uçağını indirmeyince diğer bakan karayolundan giderim diyor. Lafa bak. Lafa bakın ya. O bayan bakan, aile bakanı, o zaman diyor ben taksiyle giderim. Ya bacım, hanımefendi, sayın bakanım, yani bu çocuk oyuncağı değil. Devlet rezil etmeyin. Biz Osmanlı'nın torunlarıyız. Biz dünya devletiydik. Bizi rezil etmeyin. Var mı böyle bir şey bizim tarihimizde ya? Yani 3 tane evet oyun arttıracaksın diye yani sen bakan üzerine bakan gönderiyor. Yani bunlar kabul etmezse rezil oluruz diye düşünmüyor. Akılları sıra yani böyle oylar artar diye düşünüyorlar ama belki de oylar artar artmaz bilmem. Benim işim değil. Fakat oradaki Türklerin başı belaya da girebilir bundan sonra. Oradaki Türkler gitgide istenmeyen ırk olarak ilan edilebilir. Ve hatta oradaki Türkleri geri de gönderebilirler. Ne yapacaksın? Hadi gönderdi Almanya. 3 milyon Türk var. Hadi gönderdi, ne yapacaksın? İstiyorsan tamam ama istemiyorsan çok zorlamaya gerek yok yani. O muamele ne AKP'nin Türkiye İslam'ı getireceğinden korktukları için ne de Türkiye'nin çok büyüdüğünden, büyüyeceğinden önünü kesmek için büyüyeceğinden korkup da önünü kesmek için yapılmış bir muamele değil. Bu hem Türkiye'de yapılanlara tepki göstermek için, yani sen kendi halkına böyle yaparsan ben de sana yaparım mesajını vermek için, hem de Türkiye'nin Rusya'ya yaklaşmasından dolayı. Ve belki başka sebepler de olabilir. Görünen budur.